Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM radyosundan yayınlanan Çınaraltı programının bir yenisine hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Programımıza başlamadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, bu hafta Çınar Altı'nda sizlere bir nebze geçmiş günlerin merak edilen müesseselerinden birinden bahsedeceğiz. Saray kadınları. Bu mevzu pek çok yazılmış, çok şey söylenmiş. Fakat çok tahrif edilen, çok yanlış anlaşılan hususlar var. Onun için istedik ki bu hafta bu mevzuyu, bu saray kadınları mevzunu tekrar şöyle bir gözden geçirelim. Değerli dinleyiciler, 16. asır başlarına kadar gelen Osmanlı hükümdarları ekseriye hükümdar kızları, bey kızları almışlardır. Yani Anadolu beyliklerinin kızlarından, beylerinin kızlarıyla evlenmişlerdir. Ve dolayısıyla da normal nikahla düğünle evlenmişlerdir. Bazı yabancı hükümdarlarla, Balkan hükümdarlarının kızlarıyla da siyasi evlilikler yaptıkları olmuştur. Sultan Murad'ın, Sultan Bayezid'in böyle evlilikleri var. Bunun dışında odalık veya cariye namıyla daima emirlerine hazır hanımlar da evlerinde, saraylarında bulunmuştur. Osman Gazi Mal Hatun ile evlenmiş. Ondan Orhan Bey olmuş. Mal Hatun Şeyh Edebali'nin kızıdır. Orhan Bey önce Yarhisar Tekfuru'nun kızı Holofira ile evlenmiş, kız Müslüman olmuş ve Nülüfer ismini almış. Sonra yine bir Rum prensesi olan Asporça ile evlenmiş, Asporça Müslüman olmamış. Ve nihayet Bizans İmparatoru Kantakuzenos'un kızı Prenses Teodora ile evlenmiş. Sultan 1. Murat Yarhisar Tekfuru'nun kızı dan doğmadır, Nülüfer Hatun'dan doğmadır. O da Bizans İmparatoru Manuel'in kızı ile evlenmiştir. Ancak Yıldırım Bayezid ondan doğmamıştır. Yıldırım Bayezid ise şehzadeliğinde Germiyanoğlu hükümdarı Süleyman Bey'in kızıyla evlenmişti değerli dinleyiciler. Bu kız aynı zamanda Mevlana Celaleddin Rumi'nin de torunudur Devletşah Hatun. Yıldırım Bayezid Han hükümdar olunca bir Rum prensesi ve bir Sırp prensesiyle evlenmiş. Yani Sırp kralının kızı ve Rum despotunun kızıyla evlenmiş ve Aydınoğlu İsa Bey'in kızı Hafsa Hatun'u da almış. Germiyanoğlu Süleyman Bey'in kızından olan Çelebi Sultan Mehmet Dulkadiroğlu Sülü Bey'in kızını almış. Sultan Murat Candaroğlu İbrahim Bey'in kızlarıyla evlenmiştir. Sultan 2. Murat Sırp despotunun kızı İrene'yi de nikahlamıştı. Fatih Sultan Mehmet babasının sağlığında Dulkadiroğlu Süleyman Bey'in kızlarından Siddi Hatun'u almıştır ve bu kadından Sultan 2. Bayezid dünyaya gelmiştir. Yine 2. Bayezid yine aynı aileden Alaaddin'le Bozkurt Bey'in kızı Ayşe Hatun ile evlenmiştir. Yavuz Sultan Selim, Kırım Hanı'nın kızı Hafsa Sultan'la evlenmiştir ve Kanuni Sultan Süleyman bu evlilikten doğmuştur. Kanuni Sultan Süleyman'dan itibaren artık Anadolu beylikleri ortadan kalkmıştır. Balkan hükümdarları ortadan kalkmıştır. Artık etrafta evlenecek Anadolu hükümdar aileleri kalmamış, tekfurlar kalmamış, despotlar kalmamıştır. Artık sarayda yetiştirilmiş veya hariçten takdim edilen cariyelerle evlenilmiştir. Tabii bu cariyeler için malik olmak kafidir, ayrıca nikah kıymaya gerek yoktur ve bunda bir sayı haddi de yoktur. Yalnız bu tarihten sonra Genç Osman namıyla binilen Sultan II. Osman ve Sultan İbrahim bu kaideyi bozmuşlar ve her ikisi de hür kadınlar ile nikahlanarak evlenmişlerdir. Fakat her ikisinin de başına çok büyük felaketler gelmiştir. Onun için tarihçi Naima geleneklere aykırı davranmamalıdır. Sultan Osman ve Sultan İbrahim geleneklere aykırı davrandıkları için başlarına çok işler geldi demekte. Ve Osmanlı padişahlarının öyle hür kadınlarla değil, sarayda yetişmiş cariyelerle evlenmesinin daha uygun bir gelenek olduğuna işaret etmektedir. Değerli dinleyiciler, 16. asırdan itibaren yani 1500'lerden itibaren sarayda cariyelerin sayısı artmıştır. Bunlar harem denilen, başkası tarafından girilmesi memnu dairede ve harem ağalarının yani zenci hadımların nezaretinde ikamet ederlerdi. Türlü cinsten ve ırktan seçme ve güzel kadınları ihtiva ediyordu bu daire. Cariyeler ya saray için gümrük emini vasıtasıyla satın alınır veyahut sultanlarla devlet ricali ve kırım hanları tarafından takdim olunan kadınlardı bunlar. Mutlak surette müteassıs bir kadın tarafından muayene edilip öyle kabul edilirlerdi saraya. Her şeyden evvel güzel ve vücutça tamamen kusursuz olmaları şarttı. Saraya alınanlar ayrı bir itina ile terbiye görür ve yetiştirilirlerdi. Bunlara evvela eğer Müslüman değillerse İslam dini ve adetleri telkin olunur, okuma ve yazma öğretilirdi. Bundan mada istidat ve kabiliyetlerine göre biçki, dikiş vesaire öğretilirdi. Bu ilk devrelerine acemi devresi denirdi. Sonra sırayla cariye, şakirt, usta ve gedikliler olarak 5. dereceye kadar çıkarlardı. Saray kadınlarının en yüksek derecesine kadın denirdi. Gedikliler onlardan bir derece aşağıydılar ve hepsi ayrı bir işle vazifelendirilmiş olarak hünkârın hizmetine bakarlardı. Buna göre de ünvanları vardı. Mesela sofra işleriyle meşgul olana çeşnigir usta, çamaşırlara bakana çamaşırcı usta denirdi. Bunun gibi kahveci, kilerci, hazinedar, ibriktar, ilahir diye anılan gedikliler de vardı. Her gediklinin mahiyetinde hem ona hizmet ve yardım etmek hem de terbiye olup yetiştirilmek maksadıyla 7 tane acemi çırak bulunurdu. Bunların içinden en genç ve en güzellerinden 12 tanesi hükümdarın has hizmetine mahsustu. İşlerinden padişahın gönlünü çekmeye muvaffak olana has odalık veya ikbal denirdi. İkballer daima birden pek fazla olduğu için aralarında en makbul olana padişah tarafından baş ikbal denirdi. Bundan sonra gelen derece ise yukarıda geçen kadınlıktı. Bunlara hünkâr hasekisi de denirdi. Kadınlardan birisi vefat ederse veya gözden düşüp eski saraya gönderilirse bu mevkiye baş ikbal geçerdi. Ve ikballerden en sevileni de baş ikbal olurdu. Yalnız ikballerden birisi hükümdardan gebe kalırsa o zaman münhal ve sıra beklemeden kadın olurdu. Kadınlar yani kadın efendiler padişahın zevceleri addolunurlardı. Sayıları 4'ten 7'ye kadar çıktığı olmuştur. Cariye oldukları için bunlarda bir 4 sıralaması yoktur. Ve padişahın en itibarlı hanımları işte bu kadın efendilerdir. Kıdem sırasına göre baş kadın efendi, ikinci kadın efendi, üçüncü kadın efendi diye devam ederdi. Mamafi, baş kadın efendi erkek evlat doğurmasa bile daima öbürlerinden üstün tutulurdu. Osmanlı tarihinde kadınlar içinde en sevgili görülenlere Haseki unvanı verildiği de olmuştur. Haseki, hususi abla manasına gelen bir ifadedir. Padişah hanımlarından baş kadın efendiye umumiyette verilen isimdir. Yani saraydaki bütün hanımların ablası demek olur. Demek ki padişahların, değerli dinleyiciler, hanımları sarayda yetişen cariyelerden oluyor. Tabi saraydaki cariyelerin hepsi padişah hanımı olacak değil. Bunların içinde her türlü hizmetle meşgul olanları var. Harem zaten bir okul. Saydığımız 5 rütbede cariye var. Acemi, çırak, şakir böyle devam ediyor. Kalfa oluyor, usta oluyor. Bunların içinde bir kısmı, işte padişahın has hizmetiyle meşgul olanlar, bunların içinden padişah hanımı çıkıyor. Bunların da işte ilk birkaç tanesi kadın efendi. Ondan sonra gelenlerine ise İkbal adı veriliyor. Bunların hepsi padişahın mülkiyetindedir. Ve bunlar da evlilik haddi, sınırı yoktur. Cariye yüksele yüksele kadın efendilik makamına çıktığı zaman kendisine samur kürk giydirilir, padişahı etekler ve şahsına ayrı bir daire tahsis olunur, hizmetine cariyeler verilirdi. Bunların maaşları derecelerine göre idi. Kendileri sultanlar gibi giyinirlerdi, yani padişah kızları gibi. Elbiselerinin kopçaları elmastan, yenlerinin dışı kürk kaplı olurdu. Alınlarında bir saç kümesi, başlarını ve omuzlarını keşmir şalı ile örterlerdi. İkballer de kıymetli kumaşlardan elbise giyerlerdi. Kışın bunları kürk ile kaplarlardı. Gedikliler kürk giyemezlerdi. Bunların etekleri yerde sürünen uzun entarileri vardı. Bellerine altın işlemeli, mücevher tokalı kemerler takarlardı. Padişah, kadınlarıyla bir araya geleceği zaman, geceleri bunları nöbetle kabul ederdi. Hünkâr yalnız sultanları, yani hanedana mensup kadınları sofrasına kabul ettiği için, o gece iltifat-ı şahaneye nail olacak kadın yemeğini ayrıca yedikten sonra padişahın yanına giderdi. Yani padişah hanımları padişahla beraber yemek yemezlerdi. Kadınlardan kız veya erkek çocuk doğurana Haseki Sultan ünvanı tevcih olunurdu ilk zamanlarda. Bunların başına kıymetli mücevherlerden süslü küçük bir taç konması adetti. Gerek bunların, gerek diğer kadınların paşmaklık adıyla büyük gelir getiren zengin hasları, mülkleri vardı. Öbür cariyelere gelince, haremde bunlara iki büyük oda tahsis olunmuştu. Burada dikiş dikmek, nakış işlemek gibi şeylerle meşgul olurlardı. Yemekleri ötekileri gibi ayrı değil, hepsine birden tablalarla gelirdi, geceleri de bir arada yatarlardı. Her birinin ayrı yatağı vardı, her 5 yatakta bir sarayın ihtiyar hanımlarından biri bulunurdu. Bu suretle daima onların murakabesi altındaydılar. İşlerinde istidadı olanlar, o istidadı ile tekamül ederdi. Cariyelerin başı, Valide Sultan dairesi mensuplarından olan Kahya kadındı. Çünkü haremin amiri Valide Sultan'dı. Amirlik alameti olarak elinde gümüş kaplı bir değnek taşırdı. Hünkâr dairesindeki muhtelif eşyayı mühürlemek için yanında mührü Humayun da vardı. Padişah hanımları bile kendisine riayet eder, ondan çekinirlerdi. Muavini hazinedar usta idi. Padişahın canı bu hanımlardan biriyle bir araya gelmek istediği zaman kızların dairesine gidip onları sıra halinde gördüğü ve hangisini beğenirse önüne bir mendil attığı hakkındaki meşhur rivayet doğru değildir. Böyle bir istek vukuunda hükümdar esasen şahsen tanıdığı cariyelerden kimi isterse kızlar ağasına haber yollayıp bildirirdi. Öbür cariyeler hemen onu tebrik ederler, hamama götürüp yıkarlar, güzel kokular sürerler, gayet zarif ve sade şekilde giydirip süslerlerdi. Padişah bu sırada kıza bir hediye gönderirdi. Bunun üzerine arkadaşları şarkı söyleyerek onu hünkârın odasına götürürlerdi. Hükümdarın dairesine yaklaşıldığı zaman bir harem ağası keyfiyete haber vererek padişahtan kızın içeri girmesi için ayrıca müsaade alırdı. Odaya giren kız koşarak padişah eteklemek üzere atılırdı. Hükümdarın mahremiyetine girdikten sonra kahya kadına teslim olunur ve tekrar aynı merasimle hamama götürülürdü. Bu merasimin sonunda cariye ikbal derecesine yükselmiş sayılırdı. Sarayda bir de padişahın sıhri bağı bulunan kadınlar, yani hükümdarların anneleri, kız kardeşleri veya kızları bulunurdu. Valide sultanlar harem dairesinin mutlak hakimi ve amiriydiler. Herkes kendilerine hürmet ve itaate mecburdu. Yalnız Sultan İbrahim, hasekilerini annesi Mahpeyker Sultan'dan üstün tutardı. Valide sultanların çoğu devlet işlerinde bile nafiz idiler. Padişahların hemşireleri ve kızları ise ekseriye genç yaşta evlendirilirler, onun için sarayda fazla kalmazlardı. Mamafi sarayda bulunanların ayrı daireleri olurdu ve sultan diye anılırlardı. Hükümdarlar vefat edince, valideleriyle henüz evlenmemiş kızları ve kadınlarından çocuksuz veya kız çocuklu olanları eski saraya gönderilirlerdi. Bugünkü Bayezid'de üniversitenin olduğu yerdeydi o saray. Erkek çocuğu olan Haseki sultanların eğer çocukları hayattaysa sarayda kalmak ve eski mevkilerini muhafaza etmek haklarıydı. Diğer hasekiler ise ekseriye devlet ricalinden biriyle evlenirlerdi. Bunun gibi herhangi bir hali veya tavrı beğenilmeyen cariyelerde, hatta padişahın mahremiyetine girmiş olsalar bile saraydan çıkarılır, mevki sahibi biriyle evlendirilirlerdi. Acemilerden birisi büyüyecek bir kabahat işlerse, ekseriye el altından esir pazarına gönderilip sattırılırdı. İkbal derecesine ermiş cariyelerden herhangi bir sebeple saraydan çıkartılıp da başkasıyla evlendirilenlerin sonradan evvelce hükümdardan gebe bulundukları anlaşılsa bile doğurdukları çocuklar resmen padişah çocuğu olarak tanınmazdı. Normalde bu cariyelerin belli bir iddeti vardır. O iddetten sonra evlenmesi lazımdır. Fakat bazen bir kazaya uğradığı oluyor. Rivayete göre Sultan 1. Mahmut zamanında iki kere sadrazam olan Hekimoğlu Ali Paşa'nın bu hükümdarla ve askeri mektepler müfettişi Zülfü İsmail Paşa'nın da Sultan 2. Abdülhamit'le böyle kardeş olduğu rivayet edilir. Hatta rivayete göre Üveys Paşa da Yavuz Sultan Selim'in bu şekilde bir oğludur. Üçü de yani Üveys Paşa, Hekimoğlu Ali Paşa ve Zülüflü İsmail Paşa zamanın padişahları tarafından o kadar çok iltifata mazhar olmuşlardır ki ve bunların anneleri de saraydan çıkma bir cariye olduğu için böyle bir dedikodu yakıştırılmış da olabilir. Yani bu kat'i değildir. Hatta rivayete göre Sultan 1. Mahmut Hekimoğlu Ali Paşa'ya huzuruna girdikçe kıyam eder ve bir keresinde ağzından da buyurun birader diye bir laf kaçırdığı da rivayet edilir. Ama ne derece doğru bilinmez. Böyle hadiseler de vakidir.
Right there.
Değerli dinleyiciler, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten birkaç gün sonra şehrin eski sakinlerine Rıfkı ile yumuşak muamele edilmesi emrini vermiştir. Bu esnada 2 sene önce eceliyle vefat etmiş olan veya bir rivayete göre Katolik olup Vatikan'a kaçmış, Roma'ya kaçmış olan Patriğin yerine yenisinin seçilmesine de müsaade etmiştir. Bizanslılar zamanında Patrik seçimi merasimi şöyle yapılıyordu değerli dinleyiciler. Rum Patrikhanesi'nin ki o zaman Fatih Camii'nin yerindeki Havariyun Kilisesi'nin yerindeydi. Burası harap olduğu için şimdi Fethiye Camii'nin olduğu yerdeydi Patrikhane. Sonra Fener'e taşınmıştır. Rum Patrikhanesi'nin büyük şahsiyetleri tarafından seçilirdi Patrik. İmparatorun has ahırından çıkarılmış, üzerine murassa mücevherlerle süslü eğer vurulmuş bir atla saraydan Patrikhane'ye gelir. Orada rahipler kendisine yemin ederlerdi, bağlılık yemin ederlerdi. Az sonra Patrikhane'ye gelen imparator, etrafında senato azalarının bulunduğu bir taht üzerine oturmuş olan Patriğe, başı açık olduğu halde, malum İslam kültüründe başın örtülü olması hürmettir, Hristiyan kültüründe ise başın açık olması hürmettir. Baş açık olduğu halde inci ve kıymetli taşlarla süslenmiş olan bir asa verirdi imparator Patriğe. Bunu müteakip sarayın baş rahibi, içtimada bulunanlar için dua ederdi. Büyük domestik Allah ve Hazreti İsa'nın ululuğunu anlatan manzumeyi okur, kandiller muhafızı da ey göklerin sahibi şiirini inşaat ederdi. Bundan sonra imparator elinde asası, sağ yanında veliaht ve sol yanında Ereğli Herakliopolis metropoliti olmak üzere ayağa kalkar, intihap olunan Patrik heyet huzurunda başını 3 defa yere doğru eğdikten sonra imparatorun önüne doğru yürüyerek ayaklarına kapanırdı. İmparator da asasını Patriğin üzerine koyarak, "Bana bu devleti vermiş olan Cenab-ı Hak, sana patrikliği tefviz ediyor, Konstantinopolis patrikliğini tefviz ediyor" sözlerini söyler ve kendisine Hazreti İsa'nın güya kanı ve eti makamını olmak üzere şarap ve ekmek, yani komünyon merasimi bu, Euharistia, Arapçası aşağı Rabbani'dir. Bunu verdikten sonra, bu merasim yapıldıktan sonra patriklik seçimi nihayet bulurdu ve merasim biterdi. Fatih Sultan Mehmet de imparatorların bizzat yaptığı hususlar hariç olmak üzere patriklik seçiminin aynı surette yapılmasını emretmişti. Patrik namzedi Fatih Sultan Mehmet tarafından mükellef bir ziyafete davet olunur, mutantan bir surette kabul edilmiştir. Samimi bir surette cereyan eden bir mükalemeden sonra, konuşmadan sonra padişah gitme müsaadesi ricasında bulunan patriğe Rum imparatorları gibi kıymetli bir asa vermiştir ve ona şu sözleri söylemiştir. Siz İstanbul patriğisiniz. Her hususta seleflerinizin hukukuna, haklarına ve imtiyazlarına malik olacaksınız. Hükümdar aynı zamanda devrinin patriği olacak bu zat hakkındaki yüksek hüsnü teveccühünün diğer bir misalini de onu sarayın avlusuna kadar teşhi etmekle göstermiştir. Ve oradaki bazı yüksek rütbeli ricale, Türk ricaline onu gideceği yere kadar uğurlamalarını emretmiştir. Hatta bu asa verilme merasimini gösteren resimler vardır. Fatih Sultan Mehmet'in patriği bu asa verdiğini gösteren resimler vaktiyle Ortodoks Rumların evlerinde hep asılıydı. Yeni patrik, altında Fatih'in en güzel atlarından birisi bulunduğu halde yine aynı Bizans'taki gibi, Türk ricalinin ortasında patrikliğin yeni makamı olan Havariyyum Kilisesi'ne gitti. Birkaç gün sonra patrik seçimi yapılmış ve Fatih, Hammer'in sözlerine göre patriğe şu mealde bir berat vermiştir. Kimse bu patriğe ilişmeyecek, tahakküm etmeyecek, patrik ve mahiyetinde bulunan büyük rahipler her türlü umumi hizmetlerden ebediyen muaf tutulacaklar. Görüldüğü gibi bu berat Rumlara şu imtiyazları temin ediyordu değerli dinleyiciler. Bundan sonra kiliseler camiye çevrilmeyecek. Rumların evlenme, defin ve sair adetleri kilisenin usul ve kaidelerine göre yapılacak. Paskalya ve Noel'in icrasına devam edilecek. Ve bu münasebetle Fener Mahallesi kapıları 3 gün kapalı kalacaktır. Sultan Mehmet'in Rum patrikliğini muhafazaya karar vermesi şüphesiz gerek Türkler ve gerekse Rumlar noktayı nazarından üzerinde durulmaya değer bir mevzudur değerli dinleyiciler. Her şeyden evvel şunu arz edelim ki eskiden beri İslam memleketlerinde Hristiyanların kendi kiliselerine bağlı kalarak istedikleri şekilde dini ibadetlerini yapmalarına ve rahatça yaşamalarına ve kendi hukuklarını tatbik etmelerine, kendi dinlerini öğretmelerine müsaade edilmekteydi. Lakin patriklik gibi Balkan Yarımadası ile Rusya ve Şark Hristiyanlığını temsil eden büyük bir makamın bir Müslüman hükümdar tarafından varlığının devamına müsaade edilmesi ilk defa vaki olmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in bu yüksek makamı ortadan kaldırmayarak yaşamasına müsaade etmesi şu gayelerden kaynaklanıyor olabilir. Bir kere imparatorluğu dahilinde bulunan bütün Hristiyanları hoşnut etmek, onları kendisine ve devletine ısındırmak ve Şark Hristiyanlarının İstanbul'un kaybından duydukları teessürü ve ızdırabı ortadan kaldırmak istemiştir. İkincisi, Batı ve Doğu Hristiyanları yani Katoliklerle Ortodokslar arasındaki husumetin ve münafaretin devamını temin etmek Fatih için avantajlı, menfaatli görülmüştür. Fatih, Ortodoks Patrikliğini ortadan kaldırdığı takdirde Şark Hristiyanlarının en büyük ruhani reis olarak Roma'daki papaya teveccüh etmelerinden korkmuştur. Ve papanın bundan istifadeyle kendisini onların da reisi ilan ederek Şark Hristiyanlarını kurtarmak için yeni Haçlı seferlerine girişmesinden endişe etmiş olabilir. Bunlardan başka değerli dinleyiciler, İstanbul'un fethinden sonra yine zaptına girişeceği yerlerdeki halk ve askerler üzerinde Türkler lehine bir ön hazırlık yapmak istemiştir. Hazırlayıcı bir tesir yapmak istemiştir ve din adamlarını pasif duruma düşürmek istemiştir. Yani Fener Patriğine bağlı durumdadır. Fatih'in, Patrikliğin bütün şubeleri, müesseseleri ve teşkilatıyla beraber devamına müsaade etmesi Türkler için mahzurlu olmuş mudur? Böyle söyleyenler de var. Evvela bu makam kaldırılsaydı bütün Rumlar, Hristiyanlar teşkilatsız kalacaklardı ve devletin buhranlı zamanlarında baltalama ve isyan hareketlerine girişemeyeceklerdi. Yine Hristiyanlar arasında dini terbiye eskisi kadar kuvvetli alamayacakları için Müslümanlık artacak, Müslüman olmaları artacak, Türkçe konuşacaklar ve İslamiyet bu Rumlar arasında kolayca yayılacaktı. Fakat değerli dinleyiciler, şimdi bu iki mahsura şöyle cevap verilebilir. Devlet zaafa düştüğü zaman böyle bir müessese değil, her türlü müessese devletin yıkılması için amil olur. Patrikhanenin Osmanlı Devleti'nin yıkılmasında ne derece ehemmiyeti bir rol oynadığı doğrusu şüphelidir. Yunan isyanında patriğin asılması bile doğrudan Rum Patrikliği Yunan isyanına müdahale ettiği için değil, Yunan isyanında ölenler için takdis ayini yaptığı içindir. Patrik bilhassa Yunan isyanına katılanları ve burada bağımsızlığını ilan eden papazları kendi kudret dairesinin daralması olarak tefsir etmiş ve karşı çıkmıştı. Yani aslında Fener Patrikhanesi Yunan isyanına karşı çıkmıştı. Bundan dolayı bir de tabii İslam devletleri hiçbir zaman Hristiyanlar arasında zorla veya hileyle İslamiyet'i yaymak istememiştir. Hristiyanların ve gayrimüslimlerin kendi istekleriyle ansamimil kalp Müslüman olmalarını istemiştir. Ve Osmanlı Devleti de bir İslam devleti olmak itibariyle bu demokrat, liberal tavrı sürdürmüştür. Yani bu şekilde davranmak İslam hukukunun icabı ve Türk geleneklerinin icabıydı. Osmanlı Devleti'nin bunun hilafına davranması zaten düşünülemezdi. İşte Fatih Sultan Mehmet de bu şekilde davranmıştır. Yani hem İslamiyet'in ve Türk geleneklerinin istikametinde hareket etmiştir. Hem de patrikliği muhafaza etmek ve patriğe çok yüksek makam, mevki, protokolde yer vermekle Ortodoksları hem kontrol altında tutmuştur. Çünkü Ortodokslar vergi veriyor. Bu vergiyi patrik toplayacak. Kendi aralarında evlenmeleri, boşanmaları var. Bunlarla Türk hükümeti neden meşgul olsun? Patrik meşgul olacak. Bunların din adamları var. Onları kim tayin edecek? Onu patrik tayin eder. Yani teknik bakımdan da böyle bir makama ihtiyaç vardır. Hem de Fatih Sultan Mehmet patrikhaneyi devamlı kontrol altında tutacağını düşünmüştür ve böyle de olmuştur. Osmanlı Devleti her zaman patrikhaneyi kontrol altında tutmuş ve böylece Ortodoks vatandaşlarını da kontrol altında tutmaya muvaffak olmuştur. Yani Fatih Sultan Mehmet'in patrikhaneyi muhafaza etmesi, hatta patriğe Bizans imparatorlarının verdiği kıymeti ve itibarı vermesi çok büyük menfaatlere sebebiyet vermiştir ve Fatih'in büyük ileri görüşlü bir padişah olduğunu, devlet adamı olduğunu da gösteren delillerden bir tanesidir. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya bir başka çınar altında sizlerle beraber buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.